Ayrım 15.
38. Ramses'in Teb'in batısındaki milyonlarca yılın tapınağı 5 hektarlık bir alanı kaplıyordu. Firavun'un isteklerine uygun olarak yapılan anıt kapılar sanki gökyüzüne kadar yükseliyor, ağaçların gölgesinde suları billur gibi göletler yer alıyordu. Kapıları yaldızlı bronzdan, döşemeleri gümüşten yapılmış olan tapınağın avlularında Ka'nın varlığıyla canlanan heykeller hüküm sürüyordu. Tapınağın çevresinde bir kütüphane ile depolar vardı. Tapınağın tam merkezinde ise Ramses'in babası Seti'nin, annesi Tuya'nın, eşi Büyük Kraliçe Nefertari'nin küçük tapınakları bulunuyordu. İki ülkenin efendisi, tanrılara ait olan bu sihirli alana sık sık gelir ve anılarını içinde yaşattığı bu sevdiği insanlar için dua ederdi. Ancak bu seferki ziyaretinin çok daha özel bir nedeni vardı. Ramses ile Nefertari'nin kızı Meritamon, hükümdarlık eden Firavun'u ölümsüzleştirecek ayini yapacaktı. Ramses kızını gördüğü zaman annesine benzerliği nedeniyle bir kez daha şaşırıp kaldı. Meritamon göğsünün üzerinde gül biçiminde iki süs bulunan ve vücuduna oturan elbisesi içinde yazının tanrıçası Seşa isim geliyordu. Güneş kursu biçiminde iki küpeyle çevrelenen ince yüzü zarif ve aydınlıktı. Kral kızını kollarına aldı. ''Nasılsın benim sevgili kızım? Senin sayende bu tapınakta dinsel düşüncelere dalma fırsatını bulabiliyor ve tanrılar için müzik çalıyorum. Her an annemin varlığını hissediyorum. Senin isteğin üzerine Tebe geldim. Tapınakların kabul ettiği tek Mısır kraliçesi olarak bana hangi sırrı açmayı düşünüyorsun? Meritamon hükümdarın önünde eğildi. Majesteleri beni izleme lütfunda bulunsunlar. Kızı simgelediği tanrıça sıfatıyla Ramses'i, Tot'un ibis maskesini takmış bir rahibin beklediği yere götürdü. Ramses'in bakışları altında Tot ile Seşa taşa kazınmış büyük ağaç figürünün yapraklarına kralın 5 adını yazdılar. Meritamon, böylece yıllıkların milyonlarca kez düzenlenmiş oldu dedi ve sonsuza dek süreklilik kazandı. Ramses içinde garip bir duygu hissetti. O kendini kaderin çok ağır bir görev yüklediği biri olarak görmeye alışmıştı. Ama karşısında duran iki tanrı ona ait bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyordu. Ramses hanedanlıkların başlangıcından bu yana kraldan krala geçen ruhu taşıyan firavundu. Ayini yürüten iki kişi uzaklaştı ve Ramses'i üzerine sonsuzluğun yazıldığı milyonlarca yılın ağacını seyretmesi için yalnız bıraktılar. Meritamon tapınağın müzisyenler bölümüne geçmek üzereyken şık kimli genç bir sarışın hanım yolunu kesti. Genç kadın ben Mator'um dedi. Daha önce hiç karşılaşmadık ama sizinle konuşmam gerek. Siz babamın resmi eşisiniz. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Siz Mısır'ın gerçek kraliçesisiniz. Benim rolüm sadece dinseldir. Asıl önemli olan rolde bu değil mi? Olayları istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz Mator. Benim gözümde Nefertari'den başka büyük kraliçe olmayacak. O öldü ama ben yaşıyorum. Madem ki siz hükmetmek istemiyorsunuz, beni neden engelliyorsunuz? Meritamon gülümsedi. Pek geniş bir hayal gücünüz var. Ben burada her şeyden elini eteğini çekmiş bir şekilde yaşıyorum ve dünya işleriyle ilgilenmiyorum. Ama devlet ayinleri sırasında Mısır kraliçesi olarak hazır bulunuyorsunuz. Bu firavunun arzusu. Buna karşı mı çıkıyorsunuz? Onunla konuşun. Hakkım olan yeri bana vermesi için onu ikna edin. Sizin etkiniz bunu sağlayacaktır. Sizin asıl istediğiniz nedir Mator? Hükümdarlık etmeye hakkım var. Evliliğim bana bu hakkı veriyor. Mısır zor kullanılarak değil, sevgiyle elde edilir. Bu topraklarda yaşarken görevlerinizi unutup Maat yasasını ihmal edecek olursanız düş kırıklığına uğrarsınız. Nutuklarınız beni ilgilendirmiyor Meritamon. Ben sizin yardımınızı istiyorum. Ben dünyadan el çekmek istemiyorum. Siz benden cesursunuz. Şansınız açık olsun Mator. Ramses babasının inşaatına başladığı ve kendisinin de onun halefi olarak tamamladığı Karnak Tapınağı'nın uçsuz bucaksız sütunlu salonunda uzun süre dinsel düşüncelere daldı. Tavana yakın taş ızgaralı pencerelerden süzülen ışık tanrılara adaklar sunarak onlardan yeryüzünde oturmasına rıza göstermelerini isteyen Firavun'un resim ve heykellerini aydınlatıyordu. Her varlığa soluk veren Mısır'ın büyük ruhu Amon hiçbir zaman görülemediği halde yaptığı işlerle gizemli varlığını hissettiriyordu. Bir ilahi o rüzgarın içindedir ama onu göremezsiniz. Gece onun varlığıyla doludur. Yüksek olanı da, alçak olanı da o gerçekleştirir diyordu. Işığa çıkma kitabında söylendiği gibi aslında insan zekasının hiçbir zaman kavrayamayacağı ama onu tanımaya çalışmanın tek yolu, karanlıkları ve kötülükleri yok etmek, geleceği görmek ve ülkeyi gökyüzünün bir yansıması haline getirmekti. Ramses'e doğru ilerleyen başı kazınmış adamın yaşlılığın yumuşatamadığı köşeli ve sevimsiz bir yüzü vardı. Kraliyet ahırlarının eski kontrolörü olan bu adam, Karnak'ta Amon'un hizmetine girmiş ve birçok aşamadan geçip tapınağın ikinci kahinliği görevine yükselmişti. Üzerinde tertemiz bir giysi bulunan Baken, hükümdarı birkaç adım kala durdu. Sizi tekrar görmek benim için büyük bir sevinç majesti. Senin sayende Karnak ve Luxor, tanrıların oturmasına layık bir duruma geldiler. Nebu'nun sağlığı nasıl? Başrahip kutsal gölün yanındaki evinden artık çıkmıyor. Çok yaşlandı ama emirler vermeye devam ediyor. Ramses Baken'in sadakatine çok değer veriyordu. Baken aşırı tutkuları olmayan ve doğru davranmaktan başka hiçbir şey amaçlamayan olağanüstü insanlardan biriydi. Mısır'ın en büyük kutsal alanı emin ellerdeydi. Böyle olmakla birlikte Baken her zamankinin aksine huzursuz görünüyordu. Ramses yolunda gitmeyen bir şey mi var diye sordu. Tep bölgesindeki küçük tapınaklardan şikayetler geldi. Her gün yapılan ayinler için zorunlu olan günlük ağacı, tütsü ve kokulu reçinelerinin yakında biteceğini bildiriyorlar. Şu anda Karnak'taki yedek mallarla acil ihtiyaçları karşılanabilir. Ama benim stoklarım da 2 ya da 3 ay sonra tükenecek. Tapınaklara kış başlamadan önce teslimat yapılmayacak mı? Yapılacak majeste ama ne miktardı? Son rekolte çok düşüktü. Bu temel maddelerden yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şayet ayinlerimiz istenildiği gibi yapılmayacak olursa ülkenin ahengi ne hale gelir? Ramses başkente döner dönmez Ameni kolları yönetimle ilgili papirüslerle dolu olarak kralın bürosuna gitti. Herkes bu çelimsiz katibin böylesine ağır yükleri taşımak için gerekli enerjiyi nereden bulduğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. Majeste, duruma hemen el koymak gerekiyor. Yük gemilerinden istenen vergi çok yüksek ve... Ameni durdu. Ramses'in yüzündeki ciddi ifadeyi görünce hükümdarı ayrıntılarla rahatsız etmekten vazgeçti. Bizim günlük ağacı, tütsü ve kokulu reçine stoklarımız ne durumda? Hemen yanıt veremem, bakmam gerek. Ama endişe edecek bir durum yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü yeni bir kontrol mekanizması kurdum. Şayet stoklar belirli bir düzeyin altına inerse bundan hemen haberim olacak. Tep bölgesinde kısa bir süre sonra hiç stok kalmayacak. Bir Ramses depolarındaki yedekleri kullanırız. Umalım da bundan sonraki ürün bol olsun. İkinci derecedeki işlerini yardımcılarına devret ve hemen bu sorunla ilgilen. Ameni çifte beyaz evin stok müdürünü, hazine başkanını ve yabancı ülkelerden gelen malların teslimini denetlemekle görevli çam evinin başkanını bürosuna davet etti. Bu 3 saygın kişi de 50 yaşın üstünde gösteriyorlardı. Hazine başkanı sızlanarak çok önemli bir toplantıyı terk etmek zorunda kaldım dedi. Umarım bizi bir hiç uğruna rahatsız etmemişsinizdir. Ameni, üçünüz de günlük tütsü ve kokulu reçine stoklarından sorumlusunuz diye hatırlattı. İçinizden hiçbiri beni uyarmadığına göre durumun endişe verici olmadığını umarım. Çifte beyaz evin stok müdürü hemen hemen hiç günlüğüm kalmadı diye itiraf etti. Ama eminim arkadaşlarımın durumu aynı değildir. Hazine başkanı, bende az bir stok var dedi. Ama henüz tehlikeli düzeye inmediği için meslektaşlarıma rapor göndermenin uygun olmayacağını düşündüm. Çam evinin başkanı, ben de aynı şeyleri söyleyeceğim dedi. Elimdeki stoklar önümüzdeki aylarda da azalmaya devam edecek olursa haber vermemezlik etmeyecektim. Ameni şaşkına dönmüştü. Bu 3 yüksek dereceli devlet memuru sadece söylenenleri uygulayıp hiç inisiyatif göstermemişler ve çoğu kez olduğu gibi aralarında hiçbir iletişim kurmamışlardı. Bana stoklarınızın şu andaki durumunu bildirin. Ameni hesabını çabucak yaptı. Gelmekte olan ilkbahardan önce Mısır'da tek bir tane tütsü kalmayacak, laboratuvarlardaki ve tapınaklardaki kokulu reçine ve günlük stoğu tamamen bitecekti. Ve bütün ülkede Ramses'in ileri görüşlü olmayışına karşı giderek artan bir kızgınlık başlayacaktı. 39. Her zamanki gibi bir ilkbahar sabahı kadar güzel olan başhekim Neferet, ünlü hastasını tedavi etmek için fıstık ağacının reçinesi, bal, bakır parçacıkları ve az miktarda kokulu reçineden oluşan bir karışımın hazırlığını tamamladı. Neferet, abse yok diye açıkladı ama diş etleri zayıflamış. Giderek iltihaplanmaya meyilli. Majesteleri ağızlarını yıkamayı ve söğüt kabuklarının kaynatılmasından elde edilen sıvıyı kullanmayı ihmal etmesinler. Bütün akarsuların ve göllerin kenarlarına binlerce söğüt diktirdim. Yakında büyük miktarda iltihap önleyici ilaca kavuşacaksınız. Sağ olun majeste. Size aynı zamanda şalgam, ardıç, çınar kozalığı ve tütsüden oluşan bir çiğneme macununu salık veririm. Madem ki tütsüden ve kokulu reçineden söz ettik, ağrıya karşı son derece etkin olan bu maddelerden yakında mahrum kalacağımızı bildirmenin önemli olduğunu düşündüm. Biliyorum Neferet, biliyorum. Bu maddeler doktorlara ve cerrahlara ne zaman teslim edilecek? Olabildiğince çabuk. Hükümdarın sıkıntıda olduğunu fark eden Neferet, sormak için can attığı diğer sorulara hiç geçmedi. Sorun çok ciddi olmalıydı. Ama Neferet, Ramses'in ülkeyi bu kötü durumdan çıkaracağına güveniyordu. Ramses, heykeltıraşın dehası sayesinde taştan yüzü adeta canlıymış gibi görünen babası Seti'nin heykeli önünde uzun uzun düşünceye daldı. Duvarları beyaza boyalı sade bürosundaki bu heykelin varlığı, Ramses'in kendinden önceki firavunla bir düşünce bağı kurmasını sağlıyordu. Ramses, krallığın geleceği ile ilgili önemli kararları almak gerektiği zamanlarda, kendisini birçok kişinin kaldıramayacağı kadar sıkı bir eğitimden geçirip firavunluk görevine hazırlayan hükümdarın ruhuna başvurmayı ihmal etmiyordu. Seti'nin haklılığı ortaya çıkıyordu. Şayet Ramses böylesine uzun bir hükümdarlığın ağırlığına dayanıyorsa, bunu babasının verdiği zorlu eğitime borçluydu. Olgunlaştıkça Ramses'i canlandıran ateş azalmıyordu. Ama gençliğinin tutkuları, atalarının yaptığı gibi ülkeyi ve halkını güçlendiren ateşli bir arzuya dönüşüyordu. Ramses'in gözleri sık sık incelediği yakın doğu haritasına takılınca Firavun'un çocukluk arkadaşı Musa'yı hatırladı. O da vaat edilmiş toprakları ararken çölde ona gerçek bir rehber olan güçlü bir ateşle yanıyordu. Askeri danışmanlarının birçok kez önermesine rağmen Firavun Musa ile Yahudilere karşı bir girişimde bulunmayı reddetmişti. Onların da sonuna dek gitmek zorunda oldukları bir yazgıları yok muydu? Ramses Ameni ile Seramana'yı bürosuna aldı. Birçok karar aldım. Bunlardan biri seni çok memnun edecek Seramana. Dev yapılı Sardunyalı kralı dinlerken sevincinden yerinde duramaz oldu. Fenikeli Tanit Urfiteşop'un bedeninden hiç bıkmıyordu. Ona sert muamele etmesine rağmen Hititli'nin bütün isteklerini yerine getiriyordu. Tanit onun sayesinde her gün bedensel birlikteliğin zevklerini keşfediyor ve ikinci gençliğini yaşıyordu. Urfiteşop adeta onun tanrısı olmuştu. Hititli kadını vahşice kucaklayıp öptükten sonra kalktı ve çıplaklığının bütün ihtişamı içinde yırtıcı bir hayvan gibi gerindi. Tanit, sen çok güzel dişi bir taysın. Zaman zaman bana ülkemi bile unutturuyorsun. Tanit de yataktan kalktı ve çömelerek sevgilisinin baldırlarını öptü. Birlikte çok mutluyuz. Sadece kendimizi ve zevkimizi düşünelim. Yarın El Fayyum'daki villana gidiyoruz. Orayı sevmiyorum aşkım. Piramses'i tercih ederim. Oraya varır varmaz ben ayrılacağım. Sen ise o aşk yuvasında hep beraber olduğumuzun bilinmesini sağlayacaksın. Tanit doğruldu. Urfiteşop'a dolgun gözlerini dayayıp ateşli bir biçimde sarıldı. Nereye gidiyorsun ve yokluğun ne kadar sürecek? Bunu bilmene gerek yok. Döndüğümde Seramana sana bir şey soracak olursa bir saniye bile birbirimizi terk etmediğimizi söyleyeceksin. Bana güvenebilirsin sevgilim, ben... Tanit Hititli'nin attığı tokatın acısıyla bir çığlık attı. Sen bir kadınsın. Kadınlar erkek işine karışmazlar. Bana itaat ettiğin sürece her şey yolunda gider. Urfiteşop günlük tütsü ve kokulu reçine getirecek olan konvoyu ele geçirmek ve değerli yükünü yok etmek için Malfi ile buluşmaya gidecekti. Bu felaketten sonra Ramses'in yaygın ünü zarar görecek, ülkede ortaya çıkacak karışıklık Libyalıların baskınlarına zemin hazırlayacaktı. Haddede Mısır'la yapılan barışa karşı olanlar Hattuşil'i tahtından indirecekler ve Firavun'un ordularını yenecek güçteki tek savaş komutanı olan Urfiteşop'u çağıracaklardı. Korkmuş olduğu her halinden belli olan hizmetçi kadın odanın eşiğinde belirdi. Efendim, polis geldi. Miğferli ve silahlı bir dev. Tanit, def et gitsin dedi. Urfiteşop araya girdi. Olmaz dedi. Dostumuz Seramana'nın bizden ne istediğini öğrenelim. Beklesin, geliyoruz. Bu hödükle görüşmek istemiyorum. Tam tersine güzelim. Ülkenin birbirini en çok seven çifti olduğumuzu unutuyor musun? Göğüslerini gösterecek bir elbise giy ve koku sürün. Tanit'i kollarının arasına almış olan Urfiteşop, biraz şarap ister misin Seramana diye sordu. Görev başındayım. Fenikeli kadın, bu görevin bizim ilgisi ne diye sordu. Ramses en güç zamanlarda Urfiteşop'a sığınma hakkı tanıdı ve bugün onun Mısır toplumuyla bütünleştiğini görmekten çok memnun. Bu nedenle kral size gurur duyacağınız bir ayrıcalık tanıdı. Tanit şaşırmıştı. Söz konusu olan şey nedir? Kraliçe Mısır'ın bütün haremlerini kapsayacak bir geziye çıkıyor. Haremlerin hepsinde onun onuruna birçok eğlence düzenlenecek. Sizin de davetliler arasında bulunduğunuzu ve bütün yolculuk boyunca ona eşlik edeceğinizi bildirmekten sevinç duyuyorum. Fenikeli, harika bir şey bu diye haykırdı. Sardunyalı, pek memnun görünmüyorsun Urfiteşop dedi. Tam tersi, bir Hititli olmama rağmen davet edilmem. Kraliçe Mathord Hitit kökenli değil mi? Ve sen de bir Fenikeli ile evlendin. Mısır yasalara saygılı olunduğu sürece herkese kucağını açan bir ülkedir. Madem ki sen de bu yasalara uyuyorsun, öyleyse Firavun'un gerçek bir kulu sayılırsın. Bize bu haberi verme görevini neden sen üstlendin? Sardunyalı gülümseyerek çünkü diye karşılık verdi. Değerli konukların güvenliğinden ben sorumluyum ve gözüm her an senin üzerinde olacak. Sadece 100 kişiydiler ama hepsinin güçlü silahları vardı ve her biri mükemmel bir şekilde eğitilmişti. Malfi'nin en iyi adamlarından oluşturduğu komando birliğinde deneyimli savaşçılar ve tükenmez bir enerjiye sahip genç askerler vardı. 10 kadar beceriksiz askerin ölümüyle sonuçlanan son bir eğitim çalışmasından sonra komando birliği Libya çölünün ortasında saklandığı yerden çıkmış ve Mısır deltasının batı sınırına giden kuzey yolunda ilerlemeye başlamıştı. Kah kayıklarla bataklıkları aşacak, kah çamurlu yollarda ilerleyecek olan Libyalılar deltayı batıdan doğuya geçecek, sonra günlük avcı konvoyuna saldırmak için Arap Yarımadası'na doğru döneceklerdi. Urfiteşop ile yandaşları sınıra gelmeden önce onlara katılacak ve Mısır devriyelerine yakalanmamaları için onlara gerekli bilgileri vereceklerdi. Mısır'a karşı açtıkları savaşın bu ilk aşaması tam anlamıyla bir zafer olacaktı. Zulüm altında inleyen Libyalılar için bir umut ışığı doğacak ve Malfi öç almak için can atan bir halkın kahramanı olacaktı. Onun sayesinde Nil kan ırmağına dönüşecekti. ama her şeyden önce saldırılması gereken Mısır'ın temel değerleriydi. Maat yasasının bir ifadesi olan ayinlerin yapılması engellenmeliydi. Günlük, kokulu reçine ve tütsü olmadan rahipler kendilerini terk edilmiş hissedecekler ve Ramses'i tanrılarla olan anlaşmasını bozmakla suçlayacaklardı. Geri dönen keşif eri Malfi'ye daha uzağa gidemeyiz dedi. Aklını mı kaçırdın sen? Gelin kendi gözlerinizle görün efendim. Yumuşak topraklı bir tepeciğin üzerindeki dikenli çalıların ardına yüzü koyun yatarak ileriye bakan Malfi gözlerine inanamadı. Mısır ordusu deniz ile bataklık arasında uzanan araziye yerleşmişti. Bataklıkta içinde okçuların bulunduğu kayıklar dolaşıyordu. Ağaçtan yapılmış kuleler gözcülerin geniş bir alanı kollamalarına olanak sağlıyordu. Libyalıların yolu üstünde Ramses'in küçük oğlunun komutasındaki birkaç bin Mısır askeri vardı. Keşif eri geçmek olanaksız dedi. Yakalanır ve kılıçtan geçiriliriz. Malfi gelecekte Libya ordusunun öncü birliklerini oluşturacak en iyi adamlarını ölüme sürükleyemezdi. Bir kervanı yok etmek kolaydı ama bu kadar çok Mısır askerinin karşısına çıkmak intihar olurdu. Kudurmuşçasına öfkelenen Libyalı bir dikenli çalıyı kavradı ve avcunun içinde olanca gücüyle sıktı. 40. Mısır'a gidecek kervanların sahibi şaşkına dönmüştü. 58 yaşındaki deneyimli Suriyeli tüccar yakın doğunun her tarafını dolaşmış olmasına rağmen böyle bir hazine görmemişti. Üreticilerden Arap Yarımadası'nın kuzeybatı ucunda gündüzleri kavurucu derecede sıcak, geceleri de çoğu kez dondurucu olan çorak ve ıssız bölgeye gelmelerini istemişti. Yılan ve akrep kaynayan bu arazi, Suriyeli'nin 3 yıldan beri Mısır hazinesinden çaldığı zenginlikleri biriktirdiği gizli depo için ideal bir yerdi. Suç ortağı olan Libyalı Malfi Lihdit Durhi Teşup'a rekoltenin yetersiz olması nedeniyle zaten az miktarda olan ürünün tamamen imha edildiğini söylemişti. Malfi ile Urhi Teşup savaşçı insanlardı, tüccar değil. İyi bir tüccarın elindeki malı asla feda etmeyeceğini bilmiyorlardı. Yuvarlak başına yapışık gibi duran siyah saçları, kısa bacakları ve geniş bir gövdesi olan Suriyeli, gençliğinden beri yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor ve kendisini polise ihbar edebilecek kişileri rüşvetle susturuyordu. Hititlerin hesabına çalışırken feci bir biçimde öldürülen Raya'nın arkadaşı olan Suriyeli tüccar, yıllar boyunca tırı sayılır gizli bir servet edinmişti. Ama bu servet deposuna yeni koyduğu bitmez tükenmez hazineyle karşılaştırınca çok önemsiz kalıyordu. Arabistan'da yetişen ve ortalama yükseklikleri 3 metreyi bulan günlük ağaçları 3 kez üst üste öylesine bol ürün vermişti ki günlük hasadı için her zamankinin 2 katı fazla mevsimlik işçi tutulmuştu. Koyu yeşil yaprakları ve ortası mor altın sarısı çiçekleri olan ağacın asıl değerli kısmı kabuğuydu. Bu kabuğun kazınmasıyla çıkarılan reçine damlacıkları uzmanlar tarafından sert küçük toplar haline getiriliyor ve yakıldıklarında harika bir koku yayıyordu. Elde edilen inanılmaz miktardaki günlük karşısında şaşırmamak elde değildi. Sütü andıran beyazımsı kokulu reçine, günlük ağacı kabuklarından altın çağa layık bir cömertlikle adeta fışkırmıştı. Beyaz, gri ya da sarı renkli küçük toplar Suriyeli tüccarı neredeyse sevinçten ağlatacaktı. Suriyeli bu pahalı ve çok aranan ürünün antiseptik, iltihap giderici ve ağrı kesici etkisi olduğunu biliyordu. Mısırlı doktorlar günlüğü tümör, ülser, apse, göz ve kulak iltihapları için merhem, toz ve hatta şurup halinde kullanıyorlardı. Günlük kanamayı durduruyor ve yaraların iyileşmesini hızlandırıyordu. İki ülkenin ünlü başhekimi Neferet, mesleği için zorunlu olan bu ürünü ateş pahasına da olsa alırdı. Günlüğün yanı sıra rezeneden elde edilen yeşil renkli reçine zamkından, çam ağacından çıkarılan kara ve kokulu zamktan, balsam ağacının koyu ve reçineli yağından ve kokulu reçineden de bol miktarda vardı. Suriyeli kendinden geçmek üzereydi. Hangi tüccar bir gün böyle bir servete sahip olacağına inanabilirdi? Suriyeli ortaklarını aldatmak için Urhi Teşup ve Malfi'nin bekledikleri yola göstermelik bir kervan göndermeyi unutmamıştı. Bu kervana çok az miktarda ürün yüklemekle hata mı etmişti acaba? Olağanüstü bir rekoltenin haberi şimdiden yayılmaya başlamıştı ve bu bilginin Hititlinin ve Libyalının kulağına ulaşma tehlikesi vardı. Nasıl zaman kazanabilirdi? Suriyelinin mutlu bir emeklilik geçirmeyi planladığı Girit Adası'na kaçmadan önce deposundaki mallarını satacağı Yunanlı, Kıbrıslı ve Lübnanlı tüccarlarla buluşmasına 2 gün vardı. Geçmek bilmeyen bu 2 gün boyunca korkunç müttefiklerinin karşısına çıkmasından korkuyordu. Hizmetçilerinden biri bir Hititli sizinle konuşmak istiyor dedi. Suriyelinin ağzı kurudu ve gözleri yandı. Felaket gelip çatmıştı. Durumdan kuşkulanan Urhi Teşup ondan bir açıklama istemeye gelmiş olmalıydı. Ya ondan deposunu açmasını isterse kaçması mı daha uygun olurdu yoksa Hitit ordusunun eski generalini ikna etmeye çalışması mı? Suriyeli bir karar verecek durumda değildi. Gelen adam Urhi Teşup değildi. Sen Hititli misin? Evet öyleyim. Ve sen şeyin dostusun. Ad belirtmek yok. Evet ben haddi şerefsizliğinden kurtarabilecek tek adam olan generalin arkadaşıyım. Peki tanrılar onun yardımcısı olsun. Onu ne zaman göreceğim? Sabırlı olmalısın. Başına bir felaket mi geldi yoksa? Yok, için rahat etsin. Mısır'daki bazı resmi törenler yüzünden oradan ayrılamadım. Anlaşmanızın özüne noktası noktasına saygı gösterilmesi konusunda sana güveniyor. Hiç endişe etmesin. Anlaşma aynen uygulanıyor. Her şey onun arzu ettiği gibi oldu. Öyleyse generali içinin rahat olmasını söyleyebilirim. Keyfine baksın. İstekleri yerine getirildi. Mısır'a varır varmaz onunla görüşeceğim. Suriyeli tüccar Hititli gider gitmez hiç nefes almadan ard arda 3 kupa likörü dikti. Şans umut ettiğinden de fazla ondan yanaydı. Urfi Teşuk Mısır'dan ayrılamamıştı. Hiç kuşku yok ki hırsızların da bir koruyucu meleği vardı. Geriye bir tek Malfi kalıyordu. Tehlikeli ve çılgın olan bu adamın zaman zaman aklı başında düşündüğü de oluyordu. Ama kan görmesi genellikle aklını başından almaya yetiyordu. Suriyeli tüccarın gönderdiği göstermelik kervandakileri öldürmekten bir kadınla yatmak kadar zevk almış olmalıydı. Öyle ki büyük bir olasılıkla kervanın yükünü kontrol etmemişti bile. Ama biraz kuşku duysaydı Suriyeli'nin izini kudurmuş bir köpek gibi bulurdu. Suriyeli çok yetenekli bir adamdı ama bedensel cesareti yoktu. Malfi'ye karşı çıkmak gücünün çok üzerindeydi. Uzaklarda bir toz bulutu belirdi. Tüccar kimseyi beklemiyordu. Bu gelenler Libyalı ile katil komandolarından başka kimse olamazdı. Birden bitkinleşen Suriyeli bir hasırın üzerine çöktü. Şansı tersine dönüyordu. Malfi onu büyük bir zevkle boğazlayacaktı. Toz bulutu çok yavaş ilerliyordu. Gelenler atlı mıydı? Hayır, atlı olamazlardı çünkü o zaman daha hızlı hareket etmeleri gerekirdi. Eşekler. Evet, bunlar eşek olmalıydı. Demek ki bu bir kervandı. Ama nereden geliyordu bu kervan? Yüreğine biraz olsun su serpilse de kuşkusu tam olarak geçmemişti. Tüccar oturduğu yerden kalktı ve sırtlarındaki ağır yükle kendinden emin adımlarla ilerleyen eşeklerden gözünü ayırmadı. Ve kervancıları tanıdı. Malfi'nin onları beklediği yolda ölüme gönderdiği kervancılardı bunlar. Yoksa Serap mı görüyordu? Hayır. Kendisinden daha yaşlı olan yurttaşı kervan başı işte karşısındaydı. Yolculuğun iyi geçti mi dostum? Hiçbir sorun çıkmadı. Suriyeli tüccar şaşkınlığını belli etmedi. Hiçbir olayla karşılaşmadınız mı? En ufak bir olay bile olmadı. Şu anda içmek, yemek, yıkanmak ve uyumak için can atıyoruz. Sen hayvanların yüküyle ilgilenir misin? Elbette, elbette. Git rahatına bak. Kervan sağ salim gelmişti. Yükü de tamdı. Bunun bir tek açıklaması olabilirdi. Malfi ile Libyalılar durdurulmuştu. Belki de savaş delisi olan bu adam çöl polisi tarafından öldürülmüştü. Şans ve servet. Her şey Suriyeli'nin lehineydi. Bütün tehlikeleri göze almakla akıllılık etmişti. Mutluluktan başı dönmüş bir halde anahtarı sadece kendisinde olan depoya kadar koştu. Kapının ahşap sürgüsü kırılmıştı. Benzi sapsarı kesilen Suriyeli kapıyı itti. Tam karşısında, hazinesinin tam önünde başı tıraş edilmiş, üzerinde panter derisinden bir giysi bulunan bir adam duruyordu. Kim? Siz kimsiniz? Kıha, Menfis'in başrahibi ve Ramses'in büyük oğlu. Buraya devlete ait olan şeyleri geri almaya geldim. Suriyeli hançerine davrandı.